Ayrım 7.
Doğu Asya ekonomilerinin ortak özelliği 1990'lı yıllarda Batı, Latin Amerika ve Türkiye ekonomilerinde gerçekleşen yatırım oranlarının çok üzerinde bir sermaye birikimi sağlamış olmalıdır. 1989-93 ortalamalarını alırsak Kore, Tayland ve Endonezya'da sermaye birikim oranı %35 düzeyindedir. Aynı oran Türkiye ve Meksika'da %25'ler. Brezilya ve Arjantin'de %20'nin altında seyretmekteydi. Kapasite oluşumundaki bu hızlı genişleme bir yandan finansman, bir yandan da pazar sorununu sürekli canlı tutar. Yatırım finansmanı Kore'de esas olarak uzun vadeli banka kredileriyle gerçekleşir. Kore ekonomisi geleneksel olarak borsayla değil, banka kredileriyle gelişen bir büyüme modeline dayanmıştır. Yüksek borç öz sermaye oranına dayandığı için bu model, nakit akımını veya banka kredilerini etkileyen şoklara karşı duyarlıdır. Ancak banka sanayi devlet işbirliği bu şoklara karşı güvenceler oluşturmuştur. Kore'de 1996 içinde ana ihraç ürünlerinden bazılarında bilgisayar bileşenleri, otomobil, gemi, çelik, petrokimya ürünlerinde fiyat düşmeleri ortaya çıktı. İç pazar bu durumu telafi edecek büyüklükte değil. Kore bu yıllarda OECD üyeliğinin koşulu olarak finansal piyasalarını dışa açma yolunu seçti. Pek çok alanda, örneğin sermaye ihracı ve yabancı firmaların Kore sermayesi piyasasına girmesi üzerinde kontrolleri sürdürürken, firmaların dış borçlanmaları üzerindeki hükümet kontrol ve kısıtlarını hafifletti. Dış talepteki daralma, Kore firmaları için ciddi bir nakit akımı sonucunu doğurunca firmalar Batı bankalarından kısa vadeli borçlandılar. Yerli paranın değerlenmesi, ucuz döviz ve daha düşük faiz oranları, hükümet kontrollerinin kaldırıldığı bir dönemde kısa vadeli dış borçlanmaları çekici hale getirdi. 1997'nin başlarında Kore'nin başına iki felaket geldi. Maliye Bakanlığı'na Kang adlı bir neoliberal getirildi ve Hambo, Sammi, Kia ve Jinro gibi dev Kore firmaları dış borçlarında ödeme güçlükleriyle karşılaştılar. Geçmişte benzeri koşullarda hükümet sanayi bankalar işbirliği güçlüğü çeken firmalar için belli kurtarma operasyonları düzenlerlerdi. Bu kez durum değişikti. Alacaklılar Kore bankaları değil yabancı bankalardı ve Maliye Bakanı bu tür kurtarma operasyonlarına ilki olarak karşı çıkan bir serbest piyasacıydı. Yabancı bankalar Kore firmalarına açtıkları kısa vadeli kredileri yenilemekte ayak sürmeye başladılar. Kore parasının, won'un, değeri hızla düşmeye başladı. Kore, Amerika ve Japon hükümetlerine doğrudan destek başvurusunda bulundu. IMF'ye gitmekten böylece kurtulmak niyetindeydi. Amerikan hazine yetkilileri Kore'nin hem bankalarla hem de Japonya ile doğrudan anlaşma yapmasına karşı çıktı. Kore krizini ülkeyi IMF koşullarına tabi kılacak ve Kore sanayinin Amerikan sermayesinin girişini açmanın bir fırsat olarak görmekteydi. Böylece kriz yönetimi Amerika ve IMF'nin kontrolüne geçti. Amerikan Hazine Yardımcısı Lawrence Summers ve IMF Başkanı Michael Kamoudis doğrudan doğruya müdahale ederek duruma el koydular ve Kore'nin IMF yönetimi altına girmesini sağladılar. Kore hükümeti IMF koşullarına razı olduktan sonra Kam Desus, anlaşmanın yürürlüğe girip para akımının başlayabilmesi için 18 Aralık'ta yapılacak olan başkanlık seçimlerinin 3 adayının da kendisine yazılı olarak IMF anlaşmasını seçimlerden sonra uyacaklarını bildirmelerini ön koşul olarak ileri sürdü. Başkan Kim Yong-sam bu tür bir belgeyi 3 adayın Kam Desus'a değil kendisine verilmesi türünde bir arayol buldu. 3 Aralık'ta IMF anlaşması yürürlüğe girdi. Orta sol aday Kim Dae-young, IMF ile muhalefetle ve seçilirse IMF anlaşmasını tanımayacağını vaat ederek oy toplama fırsatını kaçırmadı. 3 Aralık tarihini ulusal utanç günü olarak ilan etti. Ancak 12 Aralık'ta Kam Dae-sus'a özel bir mektup yollayarak bu sözlerini yalanladı ve standby koşullarına uyacağını vaat etti. Seçildikten hemen sonra da IMF ile yakın ilişkiler oluşturdu ve Korelilere işsizliğe hazır olun çağrısını yaptı. Kim Dae-young, Türk sosyal demokratlarıyla yakın benzeşim içindedir. The Guardian'da 15 Ocak 1998 Martin Wallacout, Doğu Asya'da sıradan insanların sosyal refahı işletmelerce sağlanır. Güneydoğu Asya'da ise yozlaşmayla iç içe girmiş kayırma sistemleri, istihdam ve maddi olanakların sıradan insanlara da intikal etmesini sağlar. Sağ kanat Amerikan çizgisi hem devletçi hem de kayırmacı kapitalizme karşı çıkarken bu sistemlerin milyonlarca insana iş ve sosyal güvenceler sağladığını görmezliğe geliyor. Bu görüşler doğrultusunda Asya toplumları öyle kararlar almaya zorlanıyor ki birçok firma ulusal mülkiyetten yabancı sermayeye geçecek, binlerce insan işsiz kalacak, pek çok işletme kapanacak, hükümetler de kurbanlara destek sağlayacak harcamaları yapmaktan alıkonacak. Siyasi kargaşa yaratmak için bundan daha iyi bir reçete düşünemezsiniz. Walkout. Geçen yıl 10 yıl boyunca Asya halkları küresel ekonomiye katıldılar. Onlar daha çok büyümeden pay alacaklar, bizse finansal piyasalar sayesinde ellerine geçen paranın önemlice bir dilimini paylaşacaktık. Sonunda Asyalılar aşırı kapasiteye ulaştılar. Bizse sürdürülemez getiri oranlarına alıştık. Doğu Batı bütünleşmesi esasen sağlam temeye dayanmıyordu. Biz de krizin çözümü için izlediğimiz yöntemlerle bunu bir daha onarılamayacak derecede tahrip ettik. Financial Times'ta Martin Wolf 20 Ocak 1998'de Asya felaketi mali veya parasal gevşeklikten kaynaklanmadı. Şu anda geleneksel wisdom Asyalılara mümkün mertebe çabuk ve olabildiğince batılı olmayı salık veriyor. IMF'nin programlarının ardında bu felsefe yatıyor. Ne var ki Doğu Asya'nın büyük hatası liberalizasyona çok az değil, çok fazla ve çok dikkatsizce yönelmiş olmalarıdır. Monerasso ve Wade göre Asyalılar çok yüksek oranda gayri safi yurt içi hasılanın 1/3 kadar tasarruf ediyorlar. Ve bu tasarrufları bankaların aracılığıyla firmalara aktarılı sermaye birikimi ve büyüme oranları sağlanıyor. Bunun sonunda banka, pasifler, GDP ve firma borçları, öz sermaye oranlarının çok yüksek olması sisteme önemli risk öğeleri getiriyor. Bu risklere karşı 3 tür güvence var. 1. Şirketlerle bankalar arasında neredeyse ortaklığı andıran uzun dönemli bağlantılar. 2. Mevduat sahiplerinin tasarruflarını bankacılık sisteminin dışına kaydırmasına karşı kısıtların varlığı. 3. Mali bakımdan tedbirli bir hükümetin vergileme gücü. Hükümetlerin yakın geçmişteki en büyük hataları. Kısa dönemli dış borçlanmaya izin vermesi, hatta teşviki. Kurları sabitlemek. Güneydoğu Asya'da başıboş gayrimenkul kredilerine yol açmak oldu. Kısa vadeli dış borçlanma, banka şirket arası yukarıdaki bağlardan yoksun. Dış borçlanma bu derece yaygınlaşınca domestic lender of last resort firmalara destek veremiyor. Yabancı bankalarsa borçluları kötü zamanlarda desteklemek yükümlülüğünü hissetmiyorlar. Aksine verdikleri kredi doğru ve başarılıysa yüksek getirileri paylaşıyorlar, başarısızsa zararlarını paylaşmıyorlar. Şu andaki esas sorun sermaye hesabının liberalizasyonu için ne yapmalı sorusu. İki sorun var. 1. Asya'daki kadar yüksek tasarruf oranları varken sermaye kaçışı çok ciddi boyut kazanabilir. 2. Özellikle kısa dönemli dış borçlanmalara karşı hızlı önlem almak gerekiyor. Bu yapılmazsa firmaların zararları vergi mükelleflerinin sırtından uluslararası finansa aktarılacak. Kore niçin tökezledi? Güney Kore ekonomisi niçin tökezledi? Bu soru önemlidir. Zira 1960'lı yıllara Türkiye'nin gerisinde başlayan Güney Kore, 30 küsur yıl içinde dünyanın 11. ekonomik gücü haline gelmiş, pek çok ekonomik ve sosyal gösterge bakımından Batı ülkelerine ulaşmıştır. Dahası da var. 1980 sonrasında dünya ekonomisi genel bir durgunluk ve çalkantı dönemine girerken, Güney Kore milli gelirinin en az 1/3 sermaye birikimine ayırabilmiş ve bu sayede %7'nin altına düşmeyen büyüme hızları sürdürülebilmiştir. Turgut Özal bir ara, yarı cehaletten olsa gerek, Türkiye'ye Kore modelini örnek göstermişti. Gerçekte ise bu model, Özal'ın temsil ettiği serbest piyasa ekonomisi anlayışıyla taban tabanı zıt özellikler taşımaktaydı. Kore'nin başarımı, belli özelliklerle planlamacı diyebileceğimiz bir kalkınma stratejisine ve ekonomik yönetim biçimine dayanmaktaydı. Bu yaklaşım, müdahaleci ve yönlendiriciydi. Devlet özel sanayi ve bankalar arasında çok sıkı bir işbirliği içermekteydi. Öyle bir işbirliği ki amacı sektörel önceliklere dayalı bir sanayi politikasını yürütmekti. Bu politika seçilen üretim kollarının dış ve iç piyasalarda etkili bir biçimde korunması yoluyla gerçekleştirilmekteydi. Ana işlevi öncelikle endüstrilerin desteklenmesi olan bankacılık sistemi bu çerçeve içinde hayati bir rol oynamaktaydı. Yatırım eğilimi çok yüksek bir burjuvazi, disiplinli ve eğitimli bir işçi sınıfı ve Batı tüketim normlarını hedeflemekte bir hayli geciken orta sınıflar bu tabloyu tamamlayan toplumsal öğelerdi. Kore'nin tökezlemesi böylece serbest piyasacı reçetelerle büyük ölçüde çatışan bir ekonomik modelin de son bulması, hatta iflas olarak yorumlanıyor. Kore krizini açıklayan şimdilik 3 görüş var. Birincisi, krizi parasal genişleme ve aşırı iç borçlanmayla finanse edilen devlet harcamalarına ve bunların sonunda yükselen kamu açıklarına bağlıyor. İşin tuhafı, Kore'de kriz öncesi koşulların hiç de böyle olmadığını, kamu kesiminin de dengede olduğunu herkes biliyor. Ne var ki, IMF'nin Kore'ye getirdiği istikrar programı, kriz sanki kamu açıklarından kaynaklanmış gibi hazırlanmıştır. Kısacası IMF, krizin faturasını krizden sorumlu olmayan bir kesime, yani kamu kesimine çıkararak eski alışkanlıklarını sürdürmektedir. İkinci açıklamaya göre Kore esas olarak bir aşırı yatırım krizine sürüklenmiştir. Bu sürecin oluşumuna paramız nasıl olsa devlet güvencesi altındadır diyen tasarruf sahipleri, devlet bizi batırmaz diyerek iç ve dış bankalardan dövizle borç alan şirketler ve Kore devleti sonunda alacaklarımız üstlenir diyen bankalar katkı yapmıştır. Sorumsuzca genişleyen banka kredileri, bir de döviz getirmeyen gayrimenkul türü alanlara yönelmişse, doların pahalanması ve emlak fiyatlarına düşme, borçlu firmaları köşeye sıkıştırır. Sonuç ödeme güçlükleri iflaslar, dövize hücum ve finansal krizdir. Amerikalı ünlü iktisatçı Krugman'ın benimsediği bu senaryo, kredi genişlemesini sanayi yatırımları için kullanan Kore'den çok, Tayland ve Endonezya krizinden izler taşıyor. Üçüncü açıklama Kore'nin aşırı yatırım sorunlarıyla karşılaştığını yansımıyor. Batı ekonomileri %2-3 oranlarında büyürken bu pazarları hedefleyen Kore sanayinin %8-10 hızla genişlemesinin atıl kapasite, yer yer talep yetersizliği ve nakit akımlarındaki daralma sorunlarıyla karşılaşması kaçınılmazdı. Kore'nin geleneksel ekonomik yönetimi bu türden güçlüklere karşı çeşitli güvenciler içermekteydi. Şirketlerle bankalar arasında neredeyse ortaklığı andıran uzun dönemli bağlantılar ve kader birliği geçici ödeme güçlüklerinin finansal krizlere dönüşmesini önleyebiliyordu. Ne var ki Güney Kore hükümeti 3 yıl önce OECD üyeliğinin bir bedeli olarak sermaye hareketleri üzerindeki kontrolleri gevşetmeyi vaat etmiş ve bu süreci özel şirketlerin kısa dönemli dış borçlanmalarına izin vererek başlatmış. Dahası dövizi ucuz tutarak kısa vadeli dış borçlanmayı teşvik etmişti. Bugün Kore'den 70 milyar dolar civarında kısa vadeli alacaklı olan uluslararası bankalarsa, dünya piyasalarında saygın yeri ve rekabet gücü olan Kore şirketlerini ayakta tutma gibi bir sorumluluk hissetmiyorlar. Kore, 1994 sonrasındaki genişleme sürecinin finansman yükünü eskiden olduğu gibi ulusal bankalarla yürütseydi, bugünkü kriz hiç doğmayabilirdi. Unstad uzmanlığının iki Amerikalı iktisatçının Wade ve Veneroso'nun ve Financial Times yazarı Wolf'un paylaştığı bu açıklamaya göre sorun, yetersiz liberalleşmeden değil, aşırı liberalleşmeden kaynaklanıyor. Ana aktör de uluslararası bankalar. Bu üç açıklamanın Kore'ye önerdiği reçeteler de farklı. IMF'ciler krize kim ulaşmış olursa olsun faturayı devlet üstlenecek, hem kamu harcamalarını kısarak hem de şirketlerin uluslararası bankalara borçlarını Kore hazinesine yüksek faizlerle yıkarak. İkinci yaklaşım, hizaya gel, durgun bir dünyada bu hızla büyüyemezsin. Bu yüzden devlet sanayi ulusal bankalar üçgenine dayalı öncelikle selektif sanayi politikalarına artık son ver reçetesini içeriyor. Üçüncü takım ise çağ dışı öneriler getiriyor. Sermaye hareketlerinin liberalizasyonunu dondurun ve geriye dönün. Kore'deki kadar yüksek tasarruf oranları varken bir de sermaye kaçışı başlarsa verinizi doğrultamazsınız. Özellikle kısa dönemli dış borçlanmaları önlemek gerek. Daha sonra da yüksek birikime dayalı sanayi politikalarını iç talebe yönelecek biçimde düzenleyin demeye getiriyor. Görüyorsunuz, iktisat çok renkli, çok sesli bir disiplindir. Başka seçenek yok diyenler ya cahil ya da sahtekardırlar. Kore krizi başka şeylerin yanı sıra bu basit gerçeği bize bir kez daha öğretti. Asya ve Amerika. Asya krizinin ideolojik yansımaları var mıdır? Kısaca tartışalım. Üçüncü dünya ülkeleri ne türden gelişme stratejileri izlemelidir? Bu soru 1945'ten bu yana Batı kapitalizminin ideolojisini oluşturan odakları meşgul etmiştir. Batı kapitalizminin altın çağı diye bilinen 1945-70 yılları arasında gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri uluslararası Keynesçilik belirledi. Bu dönemde 3. Dünya ülkelerinin çoğu ithal ikameci denilen bir sanayileşme çizgisi izlediler. Bu, nihai ürünlerden tüketim mallarından başlayan bir süreç içinde ithalatı kısmak ve onun yerine iç pazara dönük yerli üretime geçmek anlamına gelir. Ancak süreç, batıdan yapılan toplam ithalatın ve dış açıkların azalmasıyla sonuçlanmaz. Nihai ürünlerde ithalat kısılırken, girdiler ve yatırım mallarının ithalat faturaları artar. Sanayi esas olarak iç talebi karşılamak için kurulmuştur ve bu nedenle ihracata yönelmez. İhraç gelirleri artmaz, dış açıklar kronikleşir ve yükselir. Artan dış açıklar, Batı blokundan kaynaklanan ucuz ve hafif koşullu kredilerle karşılanır. Bu krediler bir yandan az gelişmiş ülkelerin batıdan yapacağı ithalat fazlasını finanse eder ve dünya ekonomisinin bir genişleme çizgisi sürdürmesine katkı yapar. Öte yandan da alacaklıların, öncelikle Amerika'nın, kronik dış borçlu ülkeler üzerindeki siyasi kontrol kurabilmelerinin aracı olur. İthal ikamici sanayileşme ve uluslararası keynesçilik, fanatik liberal iktisatçılara daima rahatsız etti. Ancak model, batıda ve az gelişmiş ülkelerde güçlü ekonomik grupları hoşnut kıldığı için liberal eleştiriler uzun süre etkisiz kaldı. İthal ikamici ülkeler, sosyalizan politikalara, dış dünyaya karşı kapanmalara yönelmedikleri sürece, Dünya Bankası'nın proje kredileriyle, Amerika'nın resmi yardımlarıyla desteklendiler, çok ciddi istikrarsızlık sorunlarıyla tıkanmadıkça IMF'nin polisi yönlemleriyle karşılaşmadılar. 70'li yılların ikinci yarısında altın çağ son buldu. Amerika ve İngiltere, Reagan-Thatcher ikilisini temsil ettiği neoliberal iktisat felsefesini yeniden keşfettiler. Bu felsefenin gereklerini hem ülkelerinde uyguladılar hem de uluslararası platformlara taşıdılar. İthal ikamici sanayileşme suçlu ilan edildi, dışa açılma, devletin küçülmesi ve piyasa dostu politikalar, IMF ve Dünya Bankası'nın da resmi politikalar arasına girdi. İşte bu yıllarda batılı neoliberaller birdenbire Güney Kore'yi keşfettiler. Bu ülke, İthal ikameci, müdahaleci, devletçi politikaların yanlışını açık seçik ortaya koyan bir başarı örneği olarak gösterildi. İhracat öncelikli ve piyasacı bir gelişme stratejisinin çok hızlı bir büyüme ve sanayileşmeyi gerçekleştirebileceği Kore örneği ile kanıtlanmaya çalışıldı. Ne var ki bu propaganda sağlığına teslim olmayan araştırıcılar ortaya çıktı. Bunlar Güney Kore ekonomisinin serbest piyasacı yöntemlerle yönetilmediğini ortaya koydular. Kore etkili devlet müdahaleleriyle öncelikli sanayi kollarını ve iç ve dış piyasalarda koruyan, tarafsız piyasa göstergelerinden çok selektif teşviklere dayanan, ihracata dönük bir gelişme biçimini izliyordu. Dahası bu modelin Kore'ye özgü olmadığı, 20. yüzyıl boyunca Japonya'da uygulanan yöntemlerle akraba olduğu, Çin'de son yıllarda büyük bir başarıyla izlenen stratejiyle benzerlikler taşıdığı ortaya çıktı. Aktif bir devlete ve bilinçli sanayi politikalarına dayalı Doğu Asya ülkelerinin milli gelirlerinin üçte birini tasarruf ederek sermaye birikimine tahsis etmeleri ve %10'lara yaklaşan büyüme hızlarını sürekli olarak gerçekleştirmeleri birdenbire çarpıcı bir saptama olarak algılandı. Bu saptamalar akademik çevrelerle sınırlı kaldıkça Batı'nın güç odaklarını fazla tedirgin etmedi. Fakat birdenbire Japonlar Doğu Asya modelini sahiplenmeye kalkıştılar. Japonya'nın ısrarıyla Dünya Bankası, Doğu Asya Mucizesi başlıklı bir araştırmayı üstlendi ve Asyalıların başarılarının belli ölçülerde devlet müdahalelerine bağlı olduğunu ilk kez itiraf etti. Yine Japonların finansmanıyla UNCTAD, Doğu Asya gelişiminden dersler başlıklı bir dizi araştırmayı örgütledi. Asya ülkelerinin Japonya'nın öncülüğünde uçan kas sürüsü diye adlandırılan bir büyüme biçimi simgelediği görüşü yayılmaya başlandı. Kısacası son 15 yıla damgasını vurmuş, piyasa dostu söylem, Japon odaklı bir karşı saldırıyla sarsıntı geçirmekteydi. Asya krizi bu saldırıya son vermek için de bir fırsat olarak değerlendirildi. İlk önce Asya modelinin zayıf halkası olan Tayland, Endonezya, Malezya grubu hizaya getirildi. Kore krizinin başlarında Koreli yetkililer Japonya'nın desteğini alarak Amerika ve IMF'yi devre dışı bırakmaya çalıştılar. Amerika Hazine Yardımcısı Summers ve IMF Başkanı Kam Desus bizzat müdahale ederek duruma adeta cebren el koydular. Kore'nin bankalarla ve Japonya ile doğrudan anlaşma yapmasını önlediler. Kriz yönetimi Amerika ve IMF'nin kontrolüne geçti. Yeni başkan Kim Dae-jung IMF koşullarını kabule zorlandı ve bu koşullar Asya modelinin en belirgin öğelerinin tasfiye edilmesini hedeflemekteydi. Şirketlerde yabancı ortaklığı ve sermaye hareketlerini sınırlayan tüm engeller, bankalarla şirketler arasındaki işbirliğine dayalı sanayi politikaları ve iş yerlerinde istihdam güvencesi ortadan kaldırılıyordu. Böylece Kore ekonomik anlamda teslim olmakla kalmıyor, uluslararası sermayenin egemen ideolojisine karşı filizlenmekte olan bir meydan okumada ortadan kaldırılıyordu. Belirtiler, Japonya'nın şimdilik bu yenilgiyi sineye çekeceğini göstermekte. Asya modeli fiilen de tarihe karıştı mı? Bekleyelim, göreceğiz. Tehlikeli eğilimler. Guy de Jonkers, 2 Mart 1999 tarihli Financial Times'ta "Nereye gidiyoruz?" diye düşünen, herkesi ilgilendirmesi gereken bir makale yazmış. Özünde şu soruyu soruyor: küreselleşme koşulları altında piyasaların çıldırması nasıl önlenecek? Yazı doğru bir teşhisle başlıyor. Devletin küçülmesi sloganıyla pekişen piyasaya açılma ve küreselleşme dalgası, kontrollerin kaldırılması, deregülasyon öğesini de içermiştir. Ne var ki giderek insanlar başıboş kalan piyasaların bütün beklentilerin aksine kaynak tahsisini bozan, istikrarsızlık yaratan gelişmeleri yol açabildiğini de fark ediyorlar. İngiliz et sanayinin çöküntüye uğratan deli dana hastalığı ve son Asya krizi denetimsiz kar arayışının ve başıboş finansal piyasaların yarattığı yıkımları örnek gösteriliyor. Bu nedenle yazara göre küreselleşme geliştikçe kuralları ve düzenlemeyi azaltmak değil, aksine arttırmak, iyileştirmek gerekecektir. Aslında kapitalist bir ortamda mülkiyet hakları ve sözleşme serbestisinin açık seçik kurallara ve bu kuralları uygulayacak kurumlara dayanması gerektiği, bütün bu işlemlerin de maliyetli olduğu görüşü yeni değildir. Yeni olan iki şey var. Birincisi, ülke ekonomilerinin sınırları içinde işleyen ulusal kurallar, küreselleşme koşulları içinde etkisiz kalmaktadır. Bunların yerine geçecek uluslararası kurallar ise henüz geliştirilememiştir. Sonuç, belirsizlik, başıboşluk ve istikrarsızlıktır. İkincisi de, her türlü müdahale ve denetim zararlıdır. Bunlar kaldırılınca piyasa her şeyi çözer biçiminde özetlenebilecek olan neoliberal önyargı birdenbire geri tepmiştir ve piyasa anarşisinden doğan kaynak israfının çok büyük boyutlara ulaşabileceği ortaya çıkmıştır. Öyle ya, İngiltere'de Tarım Bakanlığı, Thatcher'ın serbest piyasacı söylemine teslim olacağı yerde, büyükbaş hayvan yemleri üzerindeki denetimini sürdürseydi ve bu işe daha fazla kaynak ayırsaydı, İngiliz hayvancılığının yıkımı önlenebilecekti. Ölçüsüz kısa vadeli dış borçlanmayı denetleyen mekanizmalar ayakta dursaydı, Asya krizi de bu boyutlara ulaşmayacaktı. Demek oluyor ki, küreselleşme koşullarında piyasaların daha düzenli çalışmasını sağlayacak yeni kurallar ve yeni denetim mekanizmaları gereğini liberal çevrelerde benimsemeye başlıyorlar. 20. yüzyılın sonlarına doğru insanlık, yeryüzüne cenneti getireceği iddia edilen bir küreselleşme sürecine teslim oldu. Bunun zaman zaman bir baş belası da olabileceğini birdenbire anlaşılıverdi. Şimdi de bu belayı hafifletecek yeni kurallar, yeni kurumlar çaresiyle karşı karşıya kalıyoruz. Öyle durumlar vardır ki ilaç hastalıktan beterdir. Şimdi de böyle bir açmaza sürükleniyor olabiliriz. Önerilen kimi çözümlerin endişe uyandırıcı olduğunu düşünüyorum. Niçin endişe uyandırıcı? Çünkü yeni kurallar ve düzenleme kurumları ulusal devletleri devre dışı bırakıp karar alma süreçlerini uluslararası düzleme kaydıracaktır ve bunlar daha başlangıç anında güçlü çıkar odaklarının denetimi altına girecektir. Geleneksel iktisatçılar dünyaya zaman zaman at gözlükleriyle bakarlar. Örneğin bunları sorarsanız iktisat bilimi uluslararası ticareti düzenleyen öyle kurallar belirleyebilir ki bunlar uygulandığında tüm dünyanın refahı en üst düzeye çıkacaktır. Doğal tekellerin özelleştirilmesi sonrasında oluşan özel tekeller, kamu yararını çiğneyen, israfa yol açan davranışlara mı yöneldiler? Çare hazırdır. Tekelci davranışları önleyen kurallar ve bunları uygulayacak düzenleyici kuruluşlar oluşturulur, sorunu çözeriz. Sermaye hareketlerinde serbestleşme, tüm dünyayı kuşatıp bugünkü istikrarsız ortamı mı yol açtı? Uluslararası rantiyelerin ve bankaların finansal krizlere yol açan çapaçul davranışlarını disiplin altına alabilecek rasyonel normlar inşa edilirse işler yoluna girer. Bu iktisatçılar at gözlükleri nedeniyle dünya ekonomisinde ve ulusal ekonomilerde ekonomik güç olgusunun rolünü algılayamıyorlar. Yukarıdaki örnekleri sürdürelim. GATT'ın Uruguay görüşmeleri tamamen metropol ülkelerin çıkarları doğrultusunda sonuçlanmadı mı? Ve bu anlaşmaları hayata geçirmekle görevlendirilen Dünya Ticaret Örgütü şu anda fiilen bir zenginler kulübü haline gelmedi mi? Telekomünikasyon sektöründeki özelleştirmeler sonunda oluşturulan ve özel tekelleri denetlemekle görevli ulusal düzenleme kuruluşları nasıl olup da ulusal ve çok uluslu sermaye gruplarının denetimi altına girdi? F. Başaran ile Ö. Özdemir bugünlerde yayınlanacak telekomünikasyonlu özelleştirme başlıklı incelemelerinde bu tür düzenleme kuruluşlarının nasıl teslim alındığını ülke örnekleriyle belgeliyorlar. Madem ki Asya krizini özel şirketlerle uluslararası bankaların basiretsizliği yol açmıştır, krizin maliyetini de bunların paylaşması gerekmez miydi? İktisat mantığının gereği budur. Buna rağmen Asya devletlerinin özel borçları üstlenmesini ve uluslararası bankaların krizden kazançlı çıkmasına yol açan IMF ve Amerika baskılarının ardında hangi gerekçe yatmaktadır? Kısacası yeni düzenleme arayışları ekonomik konularda karar alma sürecini ulusal devletlerden uluslararası düzleme taşıyor. Bunu yaparken de dünya ekonomisindeki güç odaklarının yani Amerika'nın ve çok uluslu şirketlerin kaderimize hükmetmelerine yol açıyor. Ulusal devletlerin devre dışı kalması özünde antidemokratik bir dönüşüm değil midir? Ve demokrasi tutkunu neoliberal dostlarımız nasıl olup da bunu görmemezlikten geliyorlar? Seattle göstericilerine selam. Dünya Ticaret Örgütü'nün baş mimarı kimdir diye soranlar herhalde Arthur Dunkel yanıtını alacaklardır. Dunkel katı 1995 yılı başında Dünya Ticaret Örgütü'ne dönüştüren Uruguay görüşmelerinin büyük bölümünde GATT'ın genel direktörüydü. Dünya Ticaret Örgütü'nün mal ve hizmet ticaretiyle, fikri haklarla, yatırımlarla ilgili ve üye ülkeleri bağlayan, yaptırımlar da içeren kuralların çoğu onun yönlendirilmesiyle oluştu.